Ayrım 17 ama 147. gece olunca söze başlamış. Tavus'la eşi kazın bu öyküsünü duyunca duyarlılığının son kertesinde duygulanmışlar ve dişi tavus kaza, "Kardeşim, biz burada güven içindeyiz. Sen de istediğin kadar ve Tanrı'nın sağlıktan sonra en değerli nimeti olan yürek ferahlığına kavuşuncaya kadar bizimle kal ve iyi de olsa, kötü de olsa kısmetimizi paylaş," demiş. Ama kaz ona, "Çok korkuyorum ben, çok korkuyorum," demiş. Dişi tavus, "Gerekmez. Ama aslında alnına yazılı olan bahttan ne bahasına olursa olsun kaçmak isteyerek talihi zorluyorsun. Tüm borçlar ödenmelidir. Süremiz saptanmışsa hiçbir şey bunu yok edemez. Ama seni rahatlatacak ve teselli edecek bir şey varsa, o da adaletli dağıtıcının sağladığı mutluluk tükenmedikçe hiçbir ömrün tükenmeyeceğine olan inançtır," demiş. Onlar böyle birbirleriyle konuşurlarken yörelerindeki dallar çatırdamış ve duyulan bir ayak sesi titreyip duran kazı öylesine endişelendirmiş ki kanatlarını çılgınca germiş ve "Kendinizi sakının, kendinizi sakının, yoksa bahtınız kapanacaktır kuşkusuz," diye haykırarak denize atılmış. Ama bu gereksiz bir korkuymuş, çünkü dallar aralanınca gözü nemli güzel bir karacanın başı görünmüş. Dişi tavus da kaza, "Kardeşim, böyle korkma. Çabuk geri dön. Yeni bir konuğumuz var. Senin kuş cinsinden olduğun gibi hayvan ırkından olan kibar bir karaca. Asla kanlı et yemez o. Yerin otlarını ve bitkilerini yer. Gel. Artık kendini böyle durumlara sokma. Zira keder ve kaygılardan çok hiçbir şey bedeni yitirip yok edemez," diye haykırmış. Bunun üzerine kaz, kalçalarını oynata oynata geri gelmiş. Karaca da alışılagelen selamlaşmalardan sonra onlara, "Bu yerlere ilk kez geliyorum. Buradan daha verimli toprak ve daha taze ve daha imrenilesi otlar görülmemiştir. Sizinle arkadaşlık etmeme ve Tanrı'nın nimetlerinden sizinle birlikte yararlanmama izin verin," demiş. Üçü birden ona, "Başlarımız gözlerimiz üstüne, ey görgülü karaca, burada rahatlık, aile ilgisi ve kolaylık bulacaksın," demişler. Sonra hep birden uzun bir süre yiyip içmeye ve güzelim havayı solumaya koyulmuşlar. Ama sabah ve akşam ibadetlerini yerine getirmeyi de savsaklamamışlar. Yalnız kaz, artık barışa kavuşmakla adalet dağıtıcıya karşı görevlerini unutmuş. Dolayısıyla Tanrı'ya karşı bu nankörlüğünü yaşamıyla ödemiş. Gerçekten bir sabah kazaya uğramış bir gemi kıyıya vurmuş ve içindeki tayfalar adaya çıkmışlar ve tavus, eşi, kaz ve karacadan oluşan topluluğun farkına varınca çabucak yaklaşmışlar. Bunu gören iki tavus uçup bir ağacın tepesine konmuş. Karaca kaçıp birkaç sıçrayışta gözden kaybolmuş. Sadece kaz şaşırmış kalmış ve oraya buraya kaçmaya çalışmış. Fakat bunu hemencecik fark edip adadaki ilk yemekleri olsun diye kazı yakalamışlar. Tavus ile eşine gelince, kendi doğdukları ormana yeniden kavuşmak üzere adayı terk etmeden önce gizlice yaklaşıp kazın başına gelenleri öğrenmek istemiş ve onu boğazlanırken görmüşler. Bundan sonra dostları karacayı yörede arayıp bulmuş ve selamlaşıp yakalarını sıyırdıkları tehlikeden ötürü birbirlerini kutladıktan sonra karacaya zavallı kazın başına gelen son felaketi anlatmışlar. Ve üçü birden onun anısına gözyaşı dökmüş. Ve dişi tavus, "O ne kadar tatlı, alçak gönüllü ve kibardı," demiş. Karaca da, "Çok doğru. Ama son zamanlarda Tanrı'ya karşı görevlerini savsaklıyor, onun verdiği nimetler için şükretmeyi unutuyor," demiş. Üçü birden yeri öperek Tanrı'ya saygı göstermişler ve şöyle haykırmışlar. "Adil, nasip dağıtan, kudretli hükümdarların efendisi, her şeyi bilir, yücelerin yücesi Tanrı. Tüm varlıklarımızın yaratıcısı, tüm varlıklarımızın her biri üzerinde gözetici olana, herkese deyim ve yeteneğine göre nasibini verene şükürler olsun. Gökleri açan, üzerimize yükselten ve aydınlatan Yaradan'a şükürler olsun. Toprağı yeryüzüne yayan, toprağın her yanını denizlerle kuşatan ve tüm güzelliklerle donatana övgüler olsun. Bu öyküyü anlattıktan sonra Şehrazat bir an sözünü kesmiş. Şah Şehriyar, bu dua ne kadar hayranlık verici ve bu hayvanlar ne kadar nasipli. Ama ey Şehrazat, hayvanlar üzerinde bildiklerin bu kadar mı? Diye haykırmış. Şehrazat da, anlatma izni verilirse, şimdi anlatacağımın yanında bu bir şey değil ey şahım demiş. Şehriyar da, öyleyse neden anlatmıyorsun demiş. Şehrazat, hayvan öykülerini sürdürmeden önce, ey şahım, bir öncekinin sonunu bağlayacak olan ve edilen duanın Tanrı'nın ne denli hoşuna gitmiş olduğunu açıklayan bir öykü anlatmak istiyorum demiş. Şah Şehriyar da, iyi olur demiş. Bunun üzerine Şehrazat şu öyküyü anlatmış. Çoban ile genç kız. Anlatırlar ki bir zamanlar Müslüman ülkelerde dağlar arasında bir dağda büyük bir bilgelik sahibi ve ateşli bir imanı olan bir çoban varmış. Ve bu çoban kendi halinde ve köşesinde bahtından memnun ve sürüsünün yün ve süt ürünüyle yetinerek yaşam sürüyormuş. Kendi varlığındaki sıcaklık ve kutsanmışlık dolayısıyla tüm vahşi hayvanlar onun sürüsüne asla saldırmıyor ve kendisine o denli saygı gösteriyorlarmış ki onu daha uzaktan görünce haykırışları ve ulumalarıyla onu selamlıyorlarmış. Ve bu çoban Acun'un kentlerinde olup bitenlerden kaygı duymadan büyük bir mutluluk ve huzur içinde böylece uzun yıllar yaşamını sürdürmüş. Yüce Tanrı bir gün onun bilgeliğinin derecesini ve erdemlerinin değerini ölçmek istemiş ve onu sınamak için güzel bir kadını göndermekten daha kuvvetli bir yol bulamamış. Bunun üzerine meleklerinden birini kadın kılığına sokarak görevlendirmiş ve ermiş çobanı yoldan çıkarmak için bu yaratığa her çareye başvurmasını emretmiş. Böylece çoban günün birinde bir süre hasta yattıktan sonra mağarasında uzanmış dinlenirken ve içinden Yaradan'a şükürler ederken birdenbire pekala bir oğlan çocuğu yerine de konulabilecek siyah gözlü ince bir genç kızın gülerek yanına geldiğini görmüş. Birdenbire mağara kızdan yayılan kokuyla dolmuş ve çoban yaşlı etlerinin titrediğinin farkına varmış. Ama kaşlarını çatmış ve köşesinde surat asmış ve çağrılmadan gelen konuğa ''Ey tanımadığım kadın, buraya ne yapmaya geldin? Ben seni çağırmadım ve sana da hiç ihtiyacım yok.'' demiş. Bunun üzerine genç kız yaklaşıp yaşlı çobanın yanına oturmuş ve ona ''Yüzüme bak, ben kadın falan değilim. Henüz kızım ve sırf kendi zevkim ve senin erdem sahibi olduğunu işittiğim için kendimi sana vermeye geldim.'' demiş. Ama yaşlı çoban ona, ey cehennem baştan çıkarıcısı, uzaklaş buradan ve bırak beni ölümsüz Rabbimin ibadeti içinde yok olayım diye haykırmış. Ama genç kız vücudunu tüm kıvraklığıyla oynatmış ve geri geri çekilmeye çalışan ihtiyara bakmış. Ve söyle, niçin beni istemiyorsun? Sana boyun eğen bir ruh ve arzudan erime haline gelmiş bir beden sunuyorum. Bak bakalım, gerdanım senin koyunlarının sütünden ak, çıplaklığım kaynak suyundan daha taze değil mi? Dokun saçlarıma, ey çoban. Parmaklarına anasının karnındaki kuzunun tüyünden daha yumuşak gelecektir. Çiçek açan gençliğimle ancak belirmiş olan kalçalarım ılık ve kaygandır. Ve küçük göğüslerim, çabucak gezindireceğin parmaklarınla bir yoklasan titrerler. Gel, titreşen dudaklarım ağzında erisin. Gel, gel. Isırınca ölmekte olan ihtiyarlara can verebilecek dişlerim var ve derimin tüm gözeneklerinden damla damla düşmeye hazır ballar dökülüyor. Gel diyerek iç çekmiş. Ama yaşlı çoban sakallarının tüm tüyleri titremekteyken çekil ey şeytan yoksa seni şu boğumlu sopayla kovalayacağım diye haykırmış. Bunu gören göklerden inmiş genç kız çılgın bir davranışla kollarını onun boynuna dolamış ve kulağına ''Ben ancak tatlılaşmaya başlamış mayhoş bir meyveyim. Onu ye ki iyileşesin. Sen Yasemin kokusunu bilir misin? Benim bakireliğimi koklarsan sana Yasemin kokusu kaba gelir.'' diye fısıldamış. Ama yaşlı adam, ''İbadetin kokusu hiç dağılmayan tek kokudur. Defol buradan ey baştan çıkarıcı.'' diye haykırmış. Ve boynundaki iki kolu sıyırıp kızı itmiş. Bunun üzerine genç kız ayağa kalkmış, Hafifçe ve baştan aşağı soyunup çırçıplak ve dimdik, saçlarının dalgalarında yıkanan bembeyaz vücuduyla karşısında durmuş. Ve mağaranın tenhalığında sessizliğin çağrısı tüm çılgınlık haykırışlarından daha müthişmiş. Ve yaşlı adam inildemekten kendini alamamış ve bu canlı zambığı artık görmemek için başını giysisiyle örtmüş. Ve defol, gözleri ihanet dolu kadın. Dünya yaratıldığından beri sen bizim felaketlerimizin nedeni oldun. İlk çağların insanlarını mahvettin ve yeryüzünün çocukları arasına nifak soktun. Sana kendini kaptıranlar, ancak seni yaşamlarından atanların tadabileceği sonsuz sevinçlerden tümüyle vazgeçerler, diye haykırmış. Ve yaşlı adam başını daha da fazla giysisinin kıvrımlarına saklamış. Ama genç kız yeniden söze koyularak, "Eskilerden kimin sözünü ediyorsun? Onların en erdemlileri bana tapınırdı ve en ağırbaşlıları bana şarkı söylerdi. Ve benim güzelliğim onları doğru yoldan saptırmazdı ama yollarını aydınlatır ve yaşamlarına zevk katardı. Ey çoban, gerçek bilgelik her şeyi benim bağrımda unutmaktır. Erdeme geri dön. Sana açılmaya ve gerçek bilgeliğin nimetleriyle doyurmaya bütün varlığımla hazırım," demiş. Bunun üzerine yaşlı adam bütün bedeniyle duvara doğru dönmüş ve "Geri çekil, ey kötülükle dolu kişi. Senden kusarcasına nefret ediyorum. Kim bilir ne harika kimselere ihanet ettin ve ne kadar kötüleri bağrında korudun. Güzelliğin yalancı. Çünkü ibadet etmesini bilenlere senin gösterdiğinden üstün gizli bir güzellik görünür. Çekil geriye," diye haykırmış. Bu sözleri duyan genç kız, "Ey ermiş çoban, koyunlarının sütünü iç, yününden giysilerle dolan ve barış içindeki yüreğinle kendi köşende Tanrı'na dua et," diye haykırmış ve görüntü kaybolmuş. O zaman dağın her yanından çobana doğru vahşi hayvanlar koşmaya başlamış ve önünde yer öperek ona saygı göstermişler. Anlatısının burasında Şehrazat durmuş ve Şah Şehriyar ansızın hüzünlenerek ona, "Ey Şehrazat, gerçekte çoban örneği beni düşünceye saldı. Bir mağaraya çekilmemin ve saltanatımla ilgili tüm kaygılardan sonsuza dek kurtulmamın ve tüm çabamın kuzu yetiştirmek olmasının benim için daha iyi olup olmayacağını düşünüyorum. Ama daha önce hayvanların ve kuşların öyküsünün devamını işitmek istiyorum," demiş. 148. gece olunca Şehrazat demiş ki, Kaplumbağa ile Balıkçılığın Öyküsü. "Ey bahtı güzel şahım! Eski kitaplarımdan birinde anlatılmaktadır ki, bir balıkçıl bir gün bir nehir kenarında bulunuyor ve boynunu uzatmış dikkatle suyun akışını izliyormuş. Çünkü ona yaşamını sağlayan ve çocuklarını beslemeye olanak veren mesleği bunu gerektiriyormuş. Ve bunu üzerine düşen görevi çok dürüstçe yerine getirerek durup dinlenmeden yapıyormuş. Böylece sudaki en küçük kıpırtıyı ve en hafif dalgalanmayı gözden kaçırmayarak tünemekte olduğu kayadan bakınıp dururken karşısında insan ırkından irice birinin ölü gövdesini durduğunu görmüş. Bunun üzerine cesedi incelemiş ve her yanında pek çok yaralar, kılıç ve mızrak darbelerinin izleri bulunduğunu fark etmiş. Kendi kendine, "Bu herhalde bu yoldan kötülüklerinin cezasını çekmiş bir haydut olsa gerek," diye düşünmüş. Sonra kanatlarını kaldırmış ve hayırlı kullarının yaşamı için, kötülerin öldükten sonra da yararlı olmalarını sağlayan Tanrı'ya şükürler olsun, diyerek nimetler sunucu Tanrı'ya şükretmiş. Ve ölünün üstüne konarak birlikte yemek üzere çocuklarına götürmek için didikleyerek parçalar koparmaya başlamış. Ama birdenbire üzerindeki gökyüzünün akbaba ve atmaca gibi iri alıcı kuşların bulutuyla karardığını görmüş. Bunlar büyük daireler çizip fır dönerek gittikçe daha fazla yaklaşmaya başlamışlar. Bunu görünce balıkçıl bu hava kurtları tarafından kendisinin de yenilip yutulacağı korkusuna kapılmış ve kanatlarını açarak uçup gitmiş. Birkaç saat geçtikten sonra da nehrin ortasındaki bir adacıkta bulunan bir ağacın tepesine konmuş. Ve nehrin ağzında olan bu yerde suların akıntısıyla cesedin oraya kadar sürüklenmesini beklemiş. Ve kendi kendine dertlenerek yaşamın belirsizliğini ve talihin oynaklığını düşünmeye başlamış. Ve çocuklarımın ve eşimin bulunduğu ülkemden ve doğumuma tanıklık eden kıyıdan uzaklaşmak zorunda kaldım. Ah, bu dünya ne boş. Hele kötü günü düşünerek bir yere bir şeyler koyacak yerde, kadere güvenerek, yarınından kaygı duymayanlar için daha da boş. Daha aklı başında biri olsaydım, bugünler için yiyecek toplamış olurdum. Ve hava kurtlarının avıma sahip çıkmaları bana pek tedirginlik vermezdi. Ama bilgeler bize sabretmeyi öğütler. Sabredelim bakalım, demiş. O böylece düşünüp dururken, tünediği ağacın altına doğru ağır ağır yüzüp sudan çıkan bir kaplumbağanın yaklaşmakta olduğunu görmüş. Bu kaplumbağa başını kaldırınca onu ağaç üzerinde görmüş, hemen selam verip kendisine, ''Nasıl oldu da ey balıkçıl, seni her zaman gördüğüm kıyıdan ayrılıp da buralara geldin?'' demiş. O da, ''Oturduğun çadırın altına ve sana ait olan toprağa hoş olmayan bir kişi gelip orada oturmak isterse, sana yapacak tek şey kalır. Çadırını ve toprağını ona bırakıp oradan tezelden ayrılmak.'' demiş. Ve ben, ey iyi yürekli kaplumbağa, kıyımın hava kurtları tarafından işgal edilmiş bulunduğunu gördüm ve onların nahoş yüzlerinden tedirgin olmamak için her şeyi bırakıp Tanrı bahtıma acıyasıya kadar oradan ayrılmayı yeğledim, diye devam etmiş. Kaplumbağa bu sözleri işitince balıkçıla, sorun buysa işte ben tüm bağlılığımla sana hizmet etmeye, gönüllü sürgünlüğün ve yoksulluğunda sana yoldaşlık etmeye hazır karşındayım. Çünkü garibin yurdundan, sevdiklerinden uzakta ne kadar kederli olduğunu ve bilmediği kişilerin yanında sıcak bir yakınlık ve ilgi bulmasının ne denli tatlı geldiğini bilirim. Bundan dolayı senin için ilgili ve candan bir dost olacağım, demiş. Bunun üzerine balıkçıl ona, ey sıcak yürekli kaplumbağa, ey dışı sert içi yumuşak olan, önerinin içtenliği karşısında heyecandan ağlayacağımı duyumsuyorum. Sana çok teşekkür ederim ve de ilgiden yoksun olmasınlar diye gariplere konukseverlik göstermek ve bahtsız insanlara gösterilen dostluk üzerine söylediklerin ne kadar doğru. Zira gerçekte yaşamın dostlar olmadan, dostlarla dertleşmek olmadan ve dostlarla gülüşüp şarkılar söylemeden ne anlamı olurdu? Bilge, o kişidir ki yaratılışına uygun dostlar bulmasını bilir. Ve mesleğinin gereği düşüp kalkmak zorunda olduğu, benim kendi cinsimden olup beni kıskanan ve tuttuğum avlara ve bulduklarıma imrenen balıkçılar gibi varlıklara bağlı kalmaz. Hele şimdi avlarından başka şeyden söz etmeyen ve küçük yararlarını dile getiren ama ruhlarını Tanrı'ya yöneltmeyi hiç düşünmeyen bu aşağılık budala arkadaşlar benim uzaklaşmamdan kim bilir nasıl sevinmişlerdir. Onlar gagalarını hep yere dikerek yaşar dururlar. Kanatları varsa da bunları asla kullanmazlar. Ve içlerinden çoğu da isteseler de artık uçamazlar. Ancak suya dalabilir ve çoğunlukla suyun dibinde kalırlar, demiş. Bu sözleri duyunca onu sessizce dinlemekte olan kaplumbağa, ''Ey balıkçıl, aşağı in de seni öpeyim.'' diye aykırmış. Balıkçıl da aşağı inmiş, kaplumbağa da onu iki gözünün arasından öpmüş ve ona, ''Gerçekte ey kardeşim, incelikten tümüyle yoksun olan ve görgü kurallarından zevk almayan kendi cinsinden kuşlarla ortak yaşam için yaratılmamışsın. Sen benimle kal. Sular ortasında yitip gitmiş bu toprak köşesinde, bu ağacın altında dalgaların sesini duyarak yaşamak bize hoş gelecek.'' demiş. Ama balıkçıl ona, ''Ey kaplumbağa kardeşim, sana teşekkür ederim. Ama çocuklarım, karım ne olacak?'' demiş. Kaplumbağa da ona, Allah büyük ve kayırıcıdır. Onları buraya taşımakta bize yardımcı olacaktır. Ve de burada tüm kaygılardan uzak, sakin günler geçiririz, diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan balıkçıl, ey kaplumbağa, bizi birbirimize kavuşturan Yüce Tanrı'ya birlikte şükredelim, demiş. Ve ikisi birden şöyle haykırmışlar. Efendimiz olan Tanrı'ya övgüler olsun. Birini zengin, ötekini fakir kılan. Düşündükleri bilgece ve hesaplı olan. Efendimiz Tanrı'ya övgüler olsun. Fakiri gülmeden yana zengin, zengini sevinçten yana fakir kılan. Anlatısının burasında Şehrazat gün doğduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Bunu gören şah ona, ey Şehrazat, sözlerin beni daha az acımasız düşüncelere doğru yönelmekte, kararlı olmama yardım etti. Bir de senin, örneğin kurtlar ya da başka yırtıcı hayvanlar üzerine öyküler bilip bilmediğini merak ediyorum demiş. Şehrazat da bunlar benim de tam çok iyi bildiğim öyküler demiş. Bunun üzerine Şah Şehriyar ona, öyleyse hemen onları bana anlat demiş. Şehrazat da ertesi gece için anlatmaya söz vermiş. 17. ayrımın sonu, sayfa 170.